Neyse. Yani biraz bu kayıt olacak. Şimdi kavram analiz edilebilir. Demek ki analiz edildiğine göre, yani kavramı analiz ediyorsak, çözümlüyorsak, o zaman o kavramda, o yalın kavramda, yalın o kendisinden başka şeyler de var demektir. Yani devlet kavramını yalın olarak düşünebiliyoruz, soyut olarak düşünebiliyoruz. Ya da özdek kavramını, madde kavramını kendisi olarak, yalın olarak düşünüyoruz. Bu yapabilir miyiz? Bunu yapıyoruz. Yapmamız için bütün o köprüleri kesmemiz, kırmamız gerekiyor. Başka şeye bağlamadan düşünmemiz gerekiyor. Ya yani o kadar. Devlet, tamam. Uzay. Hiçbir şey yok yapılacak. Sadece onu düşünmek ve orada kalmak. İşte yani onu zaten dediğim gibi hemen yapıyorsun. Yani özdek diye düşün ya da madde diye düşün nasıl istiyorsan ve başka bir şey düşünme.
Yani başka bir şey.
Evet, yani o kalsın öyle. Özdek o kadar. Özdek şudur, budur. Özdek şöyledir, böyledir diye herhangi bir şey eklenti olmadan bu kavramın yalınlığı ya da aralığı dediğimiz şey ya da soyutluğu dediğimiz şey. Yani soyut.
Sırf kelime anlamı.
Soyutlamak, şimdi bunları ezberlemek zor mu bilmiyorum. Eğer ezberlemek zorsa not alın ve sonradan ezberleyin. Yani soyutun ve somutun, bunların anlamını. Yani soyut şey demek, soyut düşünce bir taraftan iki anlamı vardı. Bizim burada ilgilendiğimiz soyut ve somut sözcüklerinin birisi şeydi. Soyut bilinçli olanı, somut ise fiziksel olanı anlatıyordu. Bunu da kullanıyoruz şeyde, bütün bu şey çalışmalarda. Bir de soyut ve somut aynı şeyi anlatıyordu. Yalıtılmış olanı, yani başka her şeyden soyutlanmış olması anlamda arılaştırılmış, yalıtılmış, yalınlaştırılmış olanı ve somut olansa bunun tersini o zaman daha yapılı olanı ya da bileşik olanı anlatıyordu. Yani aslında böyle yalın, yalın ve bileşik gibi. Soyut yalına karşılık düşüyor, bileşik somuta karşılık düşüyor. Böyle bir kullanımımız da var. Bu da şey, geçerli bir kullanım ve bunlara zaman içinde şey yapacağız, daha fazla yaklaşacağız. Yani şu an bu biraz da durumdan yararlanıyoruz. Çünkü bunu 50 kişiyle yapmamız daha zor. O esas felsefede şey, birinci güçlük, işte kavram ve tasarım şeyini yapabilmek, ayrımını yapabilmek. Şimdi onda biraz daha kalalım, ondan sonra o dediğin noktaya geçeceğiz. Yani kavramın çözümlemesi nasıl oluyor falan ve şimdi kavram kendisi. Yani ön sokratikleri tekrar bir bakalım ya da başka felsefecilere. Bunlar düşündükleri şeyin, bakın düşündükleri dediğim zaman zaten bilince alıyorum o şeyi. Düşündükleri şeyin, düşündükleri şey olduğunu bilmiyorlar. Ayrımsamıyorlar daha doğrusu. Düşündükleri şeyin dışsal olduğunu sanıyorlar. Kendileri baştan sona doksa içindeler. Yani ön sokratikler bilgiye, bilime falan ulaşmış değiller. Ama onu istiyorlar. Çok en büyük şeyleri o, sorunları o, amaçları o. Bilgiye ulaşmak, gerçeğe ulaşmak ve şeyden kaçınmak. Doksadan, görüş, yani tanıtlamasız ve güvenilmez olan düşüncelerden, bilgi denen şeyden ama aslında bilgi olmayan şeyden kaçınmak ve bunların buna rağmen içinde bulundukları durum şey işte sandıkları gibi değil. Ama bu felsefe tarihinin en başı, insan bilgisinin ilk başlangıçları ve bunu şeyden başka girişimlerden yani tarihteki başka çabalardan ayırmıştık. Çünkü bu insanlar diyorduk gerçekten sonuna dek özgür olarak düşünüyorlar. Hiçbir mitolojik kalıbı ya da belirlenimi ya da içeriği falan almadan ve hiçbir dinsel sınır tanımadan özgürce düşünüyorlar ve aslında onun muazzam meyvelerini de alıyorlar bir süre sonra. Geometride, işte Platon ve Aristoteles'te gördüğümüz felsefede ve başka pek çok şeyde. Öte taraftan aynı şeyler şeyde olmuyordu. Çin'de, Hindistan'da ve Asya'nın başka yerlerinde, Afrika'da falan başka yerlerde, Mezopotamya'da, Mısır'da olmuyordu. Çünkü orada işte bu arı kavram denen şey yok. Yani oradaki kavramlar şöyle bir şekilde hep tasarımlara bağlı kalıyor. Hint felsefesine baktığınız zaman sık sık şeyi göreceksiniz. O inançların oraya önlerine çıktığını ve felsefeyi, düşünceyi o inançlara adapte etmeye çalıştıklarını ya da sorgulamadan onu kabul ettiklerini. Yani o felsefelerde şey görülmüyor. Yine felsefe diyoruz Hint felsefesine, Çin. Çünkü orada da varlıkla, yoklukla, evrensellerle falan ilgileniyorlar. Ama o ilgi Yunan felsefesinde gördüğümüz arılığa ulaşmıyor. Özgürlüğe ulaşmıyor. Orada felsefe dinsel tasarımlarla içi dışlı gidiyor. Hinduizme bakın, Budizme bakın. Yani oralarda düşüncede özgürlük dediğimiz şey yok. Düşüncenin özgürlüğü sadece kendine dayanır. Özgürlük o demek zaten.
Zende belki bir olabilir.
Var biraz, hepsinde biraz. Ama biraz yetmiyor. Yani bu biraz dediğim gibi felsefi sorunlar, çünkü onlar da insan. Onlar da dünya nereden yaratıldı diye şey yapabiliyorlar, sorabiliyorlar. Ama hiçbir Asyalı ön Sokratiklerin yaptığı gibi dünyanın doğuşunu, o şeyi kozmogenesisi şeyle açıklamıyor. Sadece düşünceye dayanarak açıklamıyor. Belki de pek çoğu o soruyu bile sormuyor. Çünkü onlar için o sorunun sorma olanağı yok. Tanrılar onu yapmışlar. Mitoloji sormuyor onu. Yani mitolojide eğer şeyse gelişmiş bir ayrıntılı bir mitolojisi zaten bu tür soruların yanıtı var. Bak, Yunan mitolojisinde de.
Kapoli'ydi galiba Enstein. Direktten bahseden o şeydi işte, her zaman vardı diyor doğa. Hı. Biz de her zaman vardık diyor.
Evet. Yaratılmadık.
Yani yaratılmadık diyor.
Evet.
Yani aslında özdeşleştiriyor Tanrı'yla gene. Yani o açıdan belki dine bağlıdır ama.
Evet. Yani o şey bir düşünce, ileri bir düşünce. Çünkü yani her zaman var olması
sonsuz. Yani Tanrı'nın bir parçasıyız diyor. Hep varız diyor. Doğa da hep var diyor. Dolayısıyla Tanrı da hep var diyor. Ama yaratmak yok diyor. Kapoli yanılıyorsam. Yani Kapoli. Öyle
tamam. Yani o ileri bir düşünce. Çünkü Yunan mitolojisinde yok. Yunan mitolojisinde şey gördük. Bir sonluluk var. Ya tanrılar yaratılıyorlar. Yunan mitolojisindeki bütün tanrılar şey, Zeus da dahil olmak üzere en başları, şefleri yaratılıyorlar. Titanlar, doğal güçleri, onlar da belli zamanlarda ortaya çıkıyorlar ve aynı zamanda da yok olup gidebiliyorlar. Yani tanrılar ölüyorlardı. Yunan mitolojisinin şeyi bu. Ve bu şeyde mitolojik düşüncenin tasarımsal ya da imgesel düşünce olduğu için sonsuzluğa ulaşma yeteneği yok diyorduk. Yani imgesel olarak sonsuzluk olanaklı, sonsuzluğu düşürmek olanaklı değil. Hiçbir imgelem sonsuzluğu imgeleyemez. Ya da sonlu düşünce doğal olarak sonsuzu olumsuzlayacak ya da bilincine bile varmayacak. Yani Yunanlarda o şey, Yunan mitolojisinde en azından sonsuzluk tasarımı, imgesi vesaire yok. Orada her şey başlıyor ve bitiyor. Tanrılar bile. Şimdi bu söylediği şey Kapori miydi?
Kapoli.
Ona bakalım. Yani bu enteresan bir şey. Çünkü hem mitoloji hem felsefe. İkisi daha şey. Ama yine de önemli olan şuydu. Yani orada böyle geometri gibi. Şimdi Yunan geometrisini, bunlar bizim ön yargılarımız. Biraz onun için üzerine duruyoruz. Yani Yunan geometrisi dediğiniz zaman gerçekten düzenli, sistematik ve içerik olarak da kusursuz, yani bilimselliği açısından kusursuz çalışmalar düşünmemiz gerekiyor. Cilt cilt. Yani orada Arşimet var, Proclus var, Öküdes'ten sonra başka geometriciler falan var ve bu 3-4 yüzyıllık, daha doğrusu yani bu tabii daha eskilere gidiyor. Thales'in de Thales'in kendisi de aynı zamanda bir geometrisi. Ve geometri şeye de gidiyor, Mısır'a gidiyor, Babil'e gidiyor. Yani geometri Yunanlıları çok önceliyor. Ama Yunanlarda gördüğümüz şey o geometrinin bugün bile bizim kullanmamıza uygun bir yapı kazandığı, sistematik bilimsel yapı kazandığı. Yani kitaplaştırmışlar, düzenli. Türkçe'de yok hala. Yani Öküdes'in Türkçe'de olmaması hala bizim için şey, biraz yüz kızartıcı bir şey. Yani birisi onu yapacak. Parçalar yaptık biz ama yetmiyor tabii. Şimdi yani Yunanlılar şey, bir şeyi kırdılar. Başka yerlerde yapılamayan bir şey yaptılar. Dünyanın başka. Onlara dayandılar. Onlara, yani Yunanlılar şeyden gelip gökten zembileye inmediler. Onlar bir tarihsel birikimin üstüne oturdular ve o birikimi de biliyoruz işte. Babil, Mısır, Orta Doğu birikimiydi. Ve Anadolu'da direkt şeyleri var zaten. Ama o birikimi sadece almakla yetinmediler. Yani doğal olarak onu şey yaptılar, işlediler, geliştirdiler ve yani zaten onlara kadar da bir şey var, tarihte ilerleme var. Ama şeyi görüyorduk, tarihte bütün ilerleme nedense o şeyde kalıyor. Yani Asya'da Çin ve Hindistan kültürlerinde kalıyor. Kilitleniyor orada yani. Son durağa geliyor. Orta Doğu'ya baktığımız zaman Mısır var ve Mısır'da da firavunlar mesela. Firavunlar tarihine baktıysanız, biraz yakından baksanız göreceksiniz. Aşağı yukarı 5000 yıl kadar hiç monoton bir şekilde birbirini yineliyor. Bu arada bir hanedanlar değişiyor. Ve piramitlerin biraz boyutları büyüyor. Aslında piramitlerin bir şeyi var, evrimi var yani basamaklı piramitlerden o normal ideal piramitlere doğru bir şey var. Evrim ama o elde edildikten sonra orada kalıyor. Değişmiyor. Ortadan kalkmıyor. Ve tarih sırf olsaydı Asya tarihi ve Orta Doğu tarihi olsaydı ya da oradaki durumuna baksaydık Yunanları soyutlayıp sırf oralara bakarsak oralarda insanlığın gelişmesinin sanki son noktasına ulaşmış olduğunu düşüneceğiz. Ve bu da enteresan. Yani T'nin gelişimi için o şeyi açıklığı açmayı yapıyor. Doğrular, yani Yunanlılar o şeyden gelen, yukarıdan gelen ve eski kültürü özümseyip o kültürü çünkü o kültürde var. Materyal var daha öteye geliştirilecek. Ama o kültürün kendisi kendine öylesine bağlanmış ki, öylesine katılaşmış ki artık yapmıyor. Değişmiyor. Yani gibi, bunun en güzel örneğini bu ülkede biz gördük. Benim çocukluğumdan beri bu ülkede simit yapılır. Ve son birkaç yıla gelinceye kadar o simitler sadece yuvarlak olarak yapılırdı. Her yerde aynı yapılırdı ve hiçbir zaman o simitlerin türleştirilmesi, beyaz peynir mesela, Fransa'da 1000 çeşit peynir var ama benim bütün çocukluğum boyunca beyaz peynir ve kaşar peynirden başka bir yoktu. Yani tabii ki o lif peynirler ya da tulum peyniri gibi birkaç var. Ama o beyaz peynir o şekilde. Yani değişmiyor. Sen yeni bir yaparsan onu engelliyorlardı. Kesinlikle yani ben birçok durumda gördüm bunu. Herhangi bir değişimi engelliyor. Simit öyle yuvarlak olacak. Böyle. Değişmeyen kültürler böyle. Değişime karşı bir direnç gösteriyorlar.
Ama
Başka şeyler, mesela konutlar, binalar, yapılar, yani orada bir biçim yerleşmişse, bir bahçe biçimi, bir kapı biçimi, pencere biçimi, bir iskemle biçimi ya da biçimi, yani bunlar yapmıyor, değişmiyor. Yani değişmemesi onların aptallığından değil ya da yaratıcı olmamalarından değil, değişime karşı çıkmalarından. Tabu gibi. Yani o değişimi, simiti değiştirirsen
elden gidiyor.
Yani o panik yaratabilir ya da bir yaratabilir.
Simit elden gider.
Bu enteresan. Yani inceleyin. Niye değişmedi bu kültürler? Çin nasıl değişti? Batı girdi, Batı, emperyalizm, sömürgecilik falan girdi. Yani Hindistan'da da aynı oldu ve o, tabii daha önce kuzeyden girdi, İslam girdi. Yani Hindistan'a özellikle. Onlar değiştirdiler oraları. Ciddi ölçüde değiştirdiler. Ama o dış etkiler olmasaydı o kültürler kendi içlerinde kapanmışlar. Kuşatmışlar kendilerini, izole etmişler tarihin geri kalanından ve artık sonsuza kadar yatıyorlar.
Bir sorun yok zaten. Bir sorun yok. Yani bir açmaz yok.
Yok.
O yüzden duruyor.
Duruyor.
Yani Almanya'da mesela Almanya'da herkes bir gelişiyor. Almanya kalıyor aynı yerde. Onlar da onun çaresizliği var aslında. Yani hepsi İngiltere, Fransa falan hakikaten büyüyorlar. Almanya kalıyor. Bunu soruyorlar. Yani orada soracak bir yer yok çünkü zaten gelişiyorlar. Yani en azından refah var.
Öteki taraflarda.
Çin mesela diyorsunuz ya duruyor.
Yani nasıl duruyor? Çin imparator var. İşte. Devlet memurlar, bürokratlardan oluşan, mandarinlerden oluşan bir var. Devlet yapısı var. O devlet yapısı iyi işliyor. İmparator kişi olarak erdemliyse, adil bir insansa.
Ama değilse de mahalleden değişiyor.
Değilse de bir şeyler oluyor. Öyle yani çok böyle ama sistemin yapısı genel olarak çok fazla tehlikeye girmiyor, gerilmiyor ve öyle gidebiliyor. Duran olan sistemin sağlamlığı. Yani her şeyle. Sistem kendine, bakın bu çok önemli. Sistem bir bütün ama dizgesel yani bileşenler arasındaki zorunlu ilişkileriyle bir bütün. Bir sistemin sistem olmasının sebebi, kavramı o. Yani sistem bileşenlerin zorunlu bağıntılarının bütünü diyebiliriz. sistemin kavramı bu. O bileşenlerden hiçbirini çıkaramazsınız, değiştiremezsiniz. Yani Hint ya da Çin sistemine diyelim, o imparatorluk sistemine şeyi koyarsanız, Budizm onların dini ki Budizm aslında Hinduizm'e tepki olarak Hindistan'da doğuyor ama Hindistan'da tutmuyor, hiç tutmuyor. Orası Hinduizm olarak kalıyor. Çin'e adapte ediliyor Budizm ve örneğin Çin'den, o Çin dizgesinden, Çin toplumsal, tarihsel, kültürel dizgesinden Budizm'i çekip İslam'ı koyarsak ya da Hristiyanlığı, Protestanlığı o sistem patlar. Çünkü o dinsel yapı yer, mesela İslam'ı getirdiğimizi düşünelim. İslam şeyi engelleyecek orada. İmparatorun, yalnız imparatorun özgür olmasını ya da yalnız imparatorun egemen olmasını engelleyecek ve çünkü İslam'ın ya da Hristiyanlıkta da aynı şey var. Onların bakış açısından bütün insanlar Tanrı karşısında eşit. Hiçbir şey değil, eşitsiz değil. Daha kolay anlaşılacak örnek şeydi. Roma İmparatorluğu'nun o güçlü dünya tarihsel, dünya tarihinin yüzyıllarca omuzlanmış olan o imparatorluğun Hristiyanlık girdiği zaman çürümesi, çözülmesi ve yıkılması oldu. Çünkü Hristiyanlık şeye uymuyordu. Roma sistemine uymuyordu. Kültürel sistemine ya da tinsel sisteme uymuyordu. Yani şimdi Roma mitolojiye dayanıyor. Roma tanrısı şey Yunan Partenon'un şey Romalılaştırılmış biçimi. Yani Zeus orada Jüpiter olmuş falan. Ve o mitolojik din şeye uygun, Roma dinine uygun, Roma sistemine uygun. Roma vergi, Roma yasa sistemi, yani o da o kölelik kurumu. Mesela kölelik ve mitoloji bir arada bağdaşıyor. Ama İslam ya da Hristiyanlık girdiği zaman bir şeye, kölelik oradan gidiyor. Kas sistemi Hindistan'da işliyor, bugün hala işliyor. Ama Pakistan'da yok, orası İslam. Orası koparıldı şeyden, kas sisteminden. Pakistanlılar da Hintliler. Yani Pakistan tam olarak şey, Büyük İskender'in gittiği o şey, İndus Nehri'nin ortasında İndus Nehri olan bölge. Ve orası şey, kas sisteminden koparıldı. Çünkü İslam, o sistem, yani şey anladınız, bir sistem ancak kendine uyumlu bileşenleri kabul edebilir. Ya da yani bir sistem tabii bu yüzyıllar içinde gelişti. Çin ve Hindistan'daki sistemler bir anda geliştiğini düşünemeyiz. Yani Hindistan'da şey örneğin Çin'de mesela feodalizm mümkün değil şeyde. Çin sisteminde. Yani ona dikkat edin. Çünkü Çin'de egemen olan şey imparator. Tek imparator.
Derebey olamaz.
Derebey olamaz. Kimin? Ama din de ötekilere bağlı.
İmparator aslında.
Yani şimdi bakalım, o önemli bir nokta. Evet.
Din değişmiyor ama din değiştirirsen sistem çökebiliyor.
Evet. Peki şöyle bir şey var. Yani o Roma İmparatorluğu durumunda olan şey o. Yani Hristiyanlık doğdu. 500 yıl sonra, pardon 400 yıl sonra yaklaşık olarak Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Neden yıkıldı? Yukarıdan gelen göçlere dayanamadı. O Hristiyanlaşmış Roma İmparatorluğu şeyini kaybetti. O tarihsel dinçliğini, gürbüzlüğünü, sertliğini, katılığını kaybetti ve kolayca şey oldu. Yıkıldı. Yani orada şimdi o enteresan bir nokta, onu incelemek lazım. Yani burada inanç mı esas bir dizgeyi belirleyen, yani dizgenin aşil noktası, zayıf noktası ya da kırılabileceği nokta inancı mı? Çünkü başka şeyler var. Mesela Fransız devrimi de bir o eski rejim dedikleri dizgesel yapının yıkılması ve yerine işte modern Fransa'nın kurulması oldu. Orada devrim sadece şeye vurmadı, dine vurmadı. Ama öte taraftan Protestanlık için düşünürsek, Protestanlık dinsel tabii ki bir din biçimi ve orada modern kültürün oluşumunda Protestanlık bir şey gibi kilit bileşendi. Yani Roma İmparatorluğu durumunda olduğu gibi dinsel bir bileşen bütün bir sistemi değişmesindeki ilk kişi, başlangıç noktası oluyor. Yani Avrupa'ya Reformasyon'u soktuğun anda şey oluyor. bütün toplumsal yapı ya da tinsel doku değişiyor. Politik yapı değişiyor, ekonomik değişiyor, üniversiteler, sanatlar, felsefeler, her şey değişiyor. Katoliklik olduğu gibi kaldı şeyde, güneyde. O reformasyon zamanında Avrupa'da. Ama reformasyonu kabul eden, yani dinsel inanış biçimleri değişen toplumlar şey yaptılar.
Ama peki orada neden protestan çıkabiliyor?
Evet.
Bir de nasıl tutunabiliyor? Yani hani din olabilir böyle bir etkisi ama.
Evet.
Yani o din nasıl yaratılıyor? Yani gökten gelmiyor vahiyle tabii ama protestan en azından.
Evet.
Yani bir de nasıl tutunabiliyor? Yani yıkması için tutunması gerekiyor. Şimdi, mesela Roma'da köleler, değil evet. mi hani Roma İmparatoru diyoruz ama o Hristiyan doğduğu yerde bir Yahudi şeyi var. Hani egemenliği var. Değil mi? İnsanların olduğu yerlerde.
Roma egemenliği var.
Roma egemenliği Yahudi, var ama halk olarak o bölümde.
O bölümde her türlü inanç var ama Yahudiler çok tabii. Yani İsa'nın toplumu ait olduğu yer Yahudi toplumuydu.
Ama sonuçta Parisiler bir köleler falan. Var ve köleler zaten çile çekiyor. Ve o fikir hani Hristiyanlık cazip geliyor. Hani alt zemini varsa zaten var kölelikten ötürü. Hristiyanlığın oradaki tutunma zemini. Kölelik zaten var.
Ama
İmparatorluktan hani.
Evet.
Yani hakikaten insan gibi yaşamıyorlar hiçbir şekilde.
Evet. Yani
her gün öldürebiliyor. Şeyde de öyle, protestantta da hani nasıl doğduğunu tam bilmiyorum ama.
Martin Luther.
Yani nasıl doğdu derken alt zeminini bilmiyorum, yani toplumsal yapısı bilmiyorum.
Onları
bilmek gerekiyor.
Onları tarih felsefesinde daha ayrıntılı olarak alacağız şu an. Yani
din ama, sadece kendisi gelmez demek istiyorum. Yani orada hani din aslında sadece şimdi, bir görüntüsü gibi oluyor.
Şeyi düşünelim.
Buna kalktık mı? Almanya'da atmasıyla senin var olan durumda.
Senin ekranı.
Şey var mı? Ara vermişken çay içmek isteyen varsa.
Verdim mi?
Daha vermedik. Verelim mi?
10 dakika.
Yani geldi mi ara? Bir saat.
8-20
daha gelmedi aslında.
Biraz sonra.
Ne zaman bırakacağız? Kaçta?
10 gibi.
Ne?
Ne zaman istersiniz? Var mı şey yapan yoksa ara verince mi? O zaman şey yapacağız, bir 15 dakika sonra ara vereceğiz. Belki yiyecek olan da olur. Şimdi, yaklaşsanıza. İyi misiniz? Tamam, peki. Nasıl isterseniz. Şimdi, şeyde kaldık. İnsan, yani değişim konusu ve değişim...
İnsan?
Gelişim, değişim ve gelişim. Gelişim ve değişim, bunlar ikisi ayrı şeyler. Onları kaçırmayalım. Yani, değişim ne demek? Herkes değişmekten söz ediyor ve değişim iyi bir şey galiba. Marx, Karl Marx dünyayı değiştirmek önemli olan diyordu. Evet, değişim. Yani o tabii ki nasıl ne olursa olsun da değişsin demiyordu. O şeydi, o laf, sözden ben şeyi anlıyorum. Yani felsefeye bir şey var. Felsefe dünyayı yalnızca anlamakla ilgileniyor. Oysa önemli olan şey dünyayı değiştirmektir diyor, değil mi? Evet. Yani adaleti, dünyayı düzeltmektir diyor. Sadece anlamak gibi bir şeyi kaygımız yok. Yani bu gördüğümüz şey eğer gerçekten kötüyse onu iyileştirmemiz de gerekir falan. Böyle bu şekilde anlaşılır ama çok akıllı bir anlatım biçimi değil.